Muhabbet ve husumet. Ey insan! Bu alemdeki cümbüş ve debdebeye aldanma. Uykuda vücudun lime lime doğransa bile korkma. Zira bu dünya bir rüyadan ibarettir. Peygamberler ve onların varisleri, yani insanı kamil olanlar, beşeriyet nikabı ile örtülmüş birer güneştir. Onların himayesine sığın ki, seninle binbir pazarlık yaparak sana düşmanlık eden nefsinin elinden kurtulasın. Hazreti Mevlana. Muhabbet ve husumet. Beşeri hayatı yüceltmek veya alçaltmak hususunda muhabbet ve husumet kadar müessir olan hiçbir şey mevcut değildir. Layık olana muhabbet, müstahakkına husumet, hayatı alabildiğine yükseltip ulvileştirirken, bunun aksine hareket de hayatı alabildiğine süflileştirir. Firavun, Hazreti Musa'nın tevhid mücadelesinden saltanatını kaybetme endişesiyle korktu, ürktü. Şaşkınlık içinde Mısır sihirbazlarını topladı ve Musa aleyhisselam ile müsabakaya çıkardı. Sihirbazlar, "Ya Musa, sen mi önce ashanı atarsın, yoksa biz mi atalım?" diyerek Hazreti Musa'ya hürmet ve nezaket gösterdiler. Musa aleyhisselam da onlara, "Siz atacağınızı atın," dedi. Sihirbazlar, Firavun ve Mısır halkının gözleri önünde yere birkaç değnek ve ip attılar. Onlar da kıvrılıp yılan gibi görünmeye başladı. Sonra emri ilahi ile Musa aleyhisselam asasını attı. Asa kocaman bir ejderha olup meydandaki bütün sihir aletlerini yuttu. Sihirbazlar bu halin beşeri bir sanat ve marifet değil, ilahi bir mucize olduğunu anladılar. Çünkü sihir olsaydı, atılan değnek ve ipler sihir bozulduğunda yerinde kalırdı. Halbuki sihirbazların sihirleri bozulup iptal edildiği gibi, aynı zamanda değnek ve ipler de tamamen ortadan kaldırılmıştı. İşte bu mucizeyi gören sihirbazlar, "Biz Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik," diyerek secdeye kapandılar. Firavun buna çok öfkelendi. "Benden izin almadan nasıl iman edersiniz? Demek ki Musa sizin üstadınız imiş. Siz bu işi ondan öğrenmişsiniz. O halde sizin el ve ayaklarınızı çapraz kestirerek sizi ölüme mahkum ediyorum," dedi. Beşeri endişeleri aşmış olan sihirbazlar da Firavun'a tavır koyarak, "Seni bize gelen apaçık bir mucizeye tercih edemeyiz. Sen fiilinde serbestsin. Dilediğin zulmü yapabilirsin. İşkencen bize zarar veremez. Hükmünse yalnız bu dünya hayatında geçerlidir. Oysa biz Allah'a döndürüleceğiz," dediler. Hazreti Mevlana, sihirbazların bu sözlerini onların hal lisanından şöyle devam ettirir. "Ey Firavun, senin zulmün bize bir zarar veremez. Çünkü Allah'ın lütfu başkalarının kahrından üstündür. Ey kalp gözü kör olan, ey insanları sapıklık ve azgınlık yoluna süren kişi, sırrımızı bilseydin, anlardın ki bu işkenceli ölümle biz kendimizi ızdıraptan kurtarıyor, gerçek hayata nail oluyoruz. Allah'ın lütfu bize öyle bir sultanlık verdi ki, senin saltanatın bizimkinin yanında hiç kalır. Çünkü bu sultanlık seninki gibi gelip geçici değildir. Bunun için bizler de Habib-i Neccar gibi, keşke kavmim bunu bilseydi," diyoruz. Ey Mısır ülkesine ve bereketli Nil nehrine bakıp gurura kapılan Firavun! Başını kaldır da bizim ölümsüz ve zevalsiz olan ulu sultanlığımızı gör. Ey Firavun! eğer sen şu pis hırkadan, yani ruha kafes olan beden çamurundan vazgeçebilseydin, ülkendeki Nil nehrini Can Nil'inde boğar, yok ederdin. Ey Firavun, Mısır ülkesinden el çek. Gönül Mısır'ında yüzlerce Mısır var. Sen halka, ben Rabbim deyip duruyorsun. Ama bu iki kelimenin mahiyetinden haberin yok. Ey ahmak Firavun, o ben deyiş sana ne kadar büyük bir bela olmaktadır. Fakat biz bela ve sıkıntı dolu olan benlikten vazgeçtiğimiz için gönlümüz ulaşılmaz bir saadet, sonsuz bir devlet elde etti. Şükürler olsun ki biz şu fani dünyadan, bu gurur evinden kurtuluyoruz. Bize reva görüp cefa verdiğini sandığın şu dar ağacı, aslında bizi göklere götüren ve Rabbimize kavuşturan rahmet burakımızdır. Senin saltanat yurdun ise gurur ve gaflet çukurlarından ibarettir. Biz ancak bu ölümle dirilecek ebedi hayata kavuşacağız. Fakat sen yaşıyor gibi görünen ruhu çürümüş, köhne bir ölüden başka bir şey değilsin. Canlı bir cenazesin. Mevlana kaddesallahu sırru bu hadisenin deruni veçesini de şu şekilde tahlil eder. Mel'un ve zalim Firavun, sihirbazları imanlarından dolayı ölümle tehdit ederek, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama olarak kestireceğim, sonra da sizi affetmeyip astıracağım demişti. Firavun o anda sihirbazların korkacaklarını, ürkeceklerini ve titreyerek kendisine boyun eğeceklerini sanmıştı. Ama Firavun bilmiyordu ki o sihirbazlar korku ve endişeden kurtulmuşlar, ilahi sır ve hakikatlere vakıf olmuşlardı. Onlar felek havanında 100 kere dövülüp un haline gelseler dahi artık gölgelerini kendilerinden ayırt etme irfan ve basiretini göstermişlerdi. Yani ruhun asıl, cesedin ise bir gölge olduğunu anlamışlar ve derhal bu gölgeyi feda ederek fena fillah makamına ulaşmışlardı. Ey insan! Bu dünya bir uyku ve rüyadan ibarettir. Sen oradaki cümbüş ve debdebeye sakın aldanma. Şayet rüyada elin kesilse veya vücudun lime lime doğransa bile korkma. Zira bu dünya bir rüyadan ibarettir. İçli Yunus, Cenab-ı Hakk'a iltica halinde ne güzel söyler. Ariflere bu dünya hayali düş gibidir. Kendini sana veren hayali düşten geçer. Görünüyor ki sihirbazların Hazreti Musa'ya birazcık olsun tazim göstermeleri, kendilerine iman bahşedilmesine vesile olmuş ve onlar büyük bir irfanla sadece bir rüyadan ibaret olan fani dünya hayatını ellerinin tersiyle iterek ebedi saadet yurdunu tercih etmişlerdir. Firavun'un akıbeti ise Kızıldeniz'in girdapları içinde bir cehennem yolculuğuna dönüşmüştür. Arkasında bıraktığı nam da zulüm sembolü olmaktan başka bir şey değildir. Hazreti Mevlana buyurur: Akıllılar önceden ağlar, sonunda tebessümlere gark olurlar. Ahmaklarsa önceden kahkahalara boğulur, sonra da başlarını taşlara vurarak ağlarlar. Ey kişi! Firasetli olup işin sonunu başlangıçta iken gör de ceza gününde pişmanlık ateşiyle yanıp tutuşma. Şu halde hayatın temeli davranışlara vücut veren hayal, his ve fikirlerden ibarettir. İnsan muhabbet ve husumet arasında bir meddü cezre memurdur. Peygamberler ve veliler insana dünya ve ahiret saadetini kazandırmak üzere hayatı hakiki mecrana oturtan güneşlerdir. Baharın toprağı yeniden dirilttiği gibi onlar da beşeriyetin ölü dimağına canlılık verir, ham kalplerini füyuzat ile doldurup Hakk'a yöneltirler. Beşerin muhtaç olduğu huzur ve yaratılış gayesine yönelme böylece tahakkuk eder. Ezelde Cenab-ı Hakk'ın yalnız kendisi varken bütün bu varlıklar alemi, alemi kesret, muhabbet sebebiyle vücuda gelmiştir. Varlıklar içinde imtihan şartlarına tabi kılınarak yaratılmış olan insü cin, insan ve cinler ancak ve ancak muhabbetullah ile tatmin bulan bir sevme istidat ve iştahı ile hallendirilmişlerdir. Geldiği yere nispetle devamlı gurbette bulunan insü cinnin elem ve ızdıraplarını dindirerek onları sükun ve huzura kavuşturacak olan asıl müessir, sevme meylinin muhabbetullah ile tatminidir. Mevlana kaddesallahu sırru buyurur. Peygamberler ve onların varisleri, yani insanı kamil olanlar, beşeriyet nikabıyla örtülmüş birer güneştir. Onların himayesine sığının ki, seninle bin bir pazarlık yaparak sana düşmanlık eden nefsin elinden kurtulasın. Bayezid-i Bistami'ye müracaat eden bir derviş, beni Allah'a yaklaştıracak bir amel tavsiye et deyince Bayezid kaddesallahu sırruh ona şu öğütte bulunur. Allah'ın veli kullarını sev. Onların gönlüne girmeye çalış. Çünkü Allah her gün o ariflerin kalplerine 360 defa nazar eder. Bu nazarlar esnasında seni de orada bulsun. Süleyman aleyhisselam, Sebe Melikesi Belkıs'a imana davet eden bir mektup gönderdi. O zaman putperest olan Belkıs mektubu okuyunca, "Beyler, ulular, bana şerefli bir mektup gönderildi. Mektup Süleyman'dandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır." dedi. Bu tazim dolayısıyla bazı alimler, Belkıs, Hazreti Süleyman'ın mektubuna hürmet edip değer verdiği için iman ile şereflendi, demişlerdir. Yine Bişri Hafî de sarhoşken yolunun üstünde kelime-i tevhid yazılı bir kağıt buldu. O kutsi kelimenin yerde kalmasına gönlü razı olmadı. Büyük bir hürmetle onu alarak sildi, temizledi. Güzel kokular sürdü. Ve binbir tazim içerisinde evinin en güzel yerine astı. Bu sebeple Allah Teala da ona hidayet ve velayet ihsan etti. Yine Asr-ı Saadet'te Ashab-ı Kiram'dan Hakim bin Hizam adında bir zat vardı. Hazreti Hatice'nin akrabası olan Hakim, cömert, müşfik, hayru hasenat sahibiydi. Cahiliye devrinde kızlarını diri diri gömmek isteyen babalardan onları satın alır, himaye eder ve hayata kavuştururdu. Hakim bin Hizam, Hazreti Peygamber'e cahiliye devrindeki bu amellerinin kendisine fayda verip vermeyeceğini sorduğunda, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona, bu güzel amellerinin kendisini İslam'la şereflendirdiğini ifade buyurmuştur. Şunu iyi bilmek icap eder ki, cihanın sır ve hikmetleri ancak kamil gönüllerde yeşerir. Osmanlı Devleti'nin hiçbir İslam devletine nasip olmayan 600 küsur senelik bir ihtişama nail olması, asıl maneviyata verdiği ehemmiyetten ileri gelmiştir. Meşhur bir rivayete göre Osman Gazi'nin misafir kaldığı bir evde odada Kur'an-ı Kerim bulunması sebebiyle geceliğin ayağını uzatmayıp yatmaması ve Yavuz Sultan Selim Han'ın mukaddes emanetleri büyük bir tazim ile İstanbul'a getirip 40 hafız tayin ederek onların başında asırlarca sürecek bir surette inkıtasız olarak Kur'an-ı Kerim okutması bu ihtişamın temel sahiplerindendir. Allah Celle Celaluhu kendisine, peygamberlerine ve velilerine hürmet ve tazimde bulunanları abad eylemiş, onların dahil oldukları topluma daima rahmet indirmiştir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içlerinde bulunduğu müddetçe Mekke müşriklerine dahi azap etmemiştir. Bu durum Enfal suresinin 33. ayetinde şöyle bildiriliyor. Habibim, sen aralarında bulundukça Allah onlara azap etmeyecektir. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret edince Mekke'de büyük bir kıtlık başlamış, müşriklerin açlıktan başlarını kaldırıp semaya bakacak takatleri kalmamıştı. Adeta amalaşıp gökyüzünü beyaz bir bulut gibi görmüşlerdi. Çaresizlik içinde Medine-i Münevvere'ye elçiler göndererek bu belanın kalkması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yardım istemişlerdi. İkaz mahiyetindeki bu tecelliler istidadı olanlara hidayet vesilesi, bunun aksine istidadı bulunmayanlar içinse iki cihan bedbahtlığına sebep olur. Şu hadise de oldukça ibretlidir. Suriye'de Gassani devletinin hükümdarı Cebele, Hazreti Ömer zamanında Medine'ye gelip Müslüman oldu. Hac için ihrama girdi. Tavaf esnasında bir bedevi onun ipekli ihramına bastı. Cebele hiddetinden bedevinin yüzüne bir tokat attı. Bedevi de Hazreti Ömer'e gidip Cebele'yi şikayet etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh Cebele'ye, ya hasmına diyet vererek onu razı et veya o da senin yüzüne aynı şekilde vurarak hakkını alsın, dedi. Cebele, ben hükümdarım, o ise sıradan bir bedevidir, dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, İslam'da bunun yeri yoktur. İlahi adalet karşısında her ikiniz de eşitsiniz, dedi. Bu sefer Cebele, öyleyse bu akşam düşüneyim, dedi. Cebele, bedeviye birkaç kuruş diyet verip razı etmeyi bile gururuna yediremedi. O gece yanındakilerle birlikte kaçtı. Bizans'a sığındı ve irtidat etti. Dinden çıktı. Bir müddet sonra ise öldü. Gururu kendisini İslam'ın nurlu yolundan uzaklaştırdı. Hayvani bir hayatın nefsani arzularına aldandı ve böylece ebedi olarak cehenneme mahkum oldu. Buna benzer bir misal de şudur. İran Kisra'sı, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'a davet mektubunu yırttı. Edepsizce hareket etti. Allah Teala da onun mülkünü ve saltanatını paramparça etti. Harabe haline gelen saltanatı, tarihe bir ibret levhası olarak geçti. Peygamberlerin ve evliyanın hakikatinden uzak kalmış, onlardan feyz alamamış, esrarı ilahiden nasipsiz olan ve şekilden öteye gidemeyen kimseler için Mevlana Kaddesallahu Sırru şöyle buyurur. Sen solmuş ve çürümüş bir gönlü teneşir tahtasına yatırıp tarafı ilahiye götürüyorsun. Cenab-ı Hak sana buyurdu ki, ey küstah ve cüretkâr! Burası kabir midir ki huzuruma ölü bir kalp getiriyorsun? Git de huzuruma esrar-ı ilahi ile diri olan bir gönül getir ki dünyanın yeşillik ve gülistanlığı onun sayesindedir. Bu nükte dolayısıyla Yunus Emre şöyle der. Ben gelmedim davi için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Mevlana Kaddesallahu Sırru, insanın bu incelik ve hassasiyete kavuşabilmesi için ruhi terbiyenin zaruri olduğunu birçok beyitinde tekrar eder. Mesela bir beyitinde, kanatları henüz teşekkül etmemiş bir kuş yavrusu, uçmaya kalkışacak olsa düşer ve yırtıcı bir kedinin lokması olur. Kanatları teşekkül edince de yükseklere zahmetsizce uçar, buyurur. Diğer bir beyitinde de maddi yüksekliğin sırf hendesi bir gerçekten ibaret olduğunu, ruhi olgunluğun yanında çok cüce kaldığını şöyle ifade eder. Göklerin suret yüksekliği vardır. Fakat manevi yükseklik ve hakiki ulviyet temiz olan ruhlara mahsustur. Yüksekliğin sureti cisimlerdedir. Cisimlerse manaya nispetle isimden ibarettir. Ya Rab, kalplerimizi Kur'an-ı Kerim'in nurundan, Habibinin ve velilerinin muhabbetinden ayırma. Amin.